İkinci ayrım. Birinci sayfa. 6 yaşındayken balta girmemiş ormanı anlatan Yaşanmış Hikayeler adlı bir kitapta harika bir resim görmüştüm bir keresinde. Resim vahşi bir hayvanı yutan bir boa yılanını gösteriyordu. Kitapta şöyle diyordu. Boa yılanlarının avlarını çiğnemeden tek parça halinde yutarlar. Sonra da kıpırdayamaz hale gelirler ve yediklerini sindirmek için 6 ay boyunca uyurlar. Bunu okuyunca ormandaki mecralar hakkında çok düşündüm. Ve ben de renkli bir kalem alıp ilk çizimimi yaptım. Bir numaralı çizimim şöyleydi. Başyapıtımı büyüklerime gösterip çizdiğim şeyin onları korkutup korkutmadığını sordum. Bir şapka insanı niye korkutsun ki diye cevap verdiler bana. İyi de yaptığım çizim bir şapkaya göstermiyordu ki. Bir fili sindirmekte olan bir boa yılanını çizmiştim. O yüzden büyükler anlayabilsin diye boa yılanın içini de çizdim. Bu büyüklerde hep açıklama yapmak gerekiyor. Bu büyüklere de hep açıklama yapmak gerekir. Neyse, iki numaralı çizimim bir fildi. Büyükler içi görünen ya da görünmeyen boa yılanını çizmeyi bir kenara bırakıp coğrafya, tarih, hesap, dil ve bil bilgisiyle uğraşmamı öğütlediler. Böylece 6 yaşındayken resim hayatımı noktaladım. 1 ve 2 numaralı çizimlerin başarısız olması cesaretimi kırmıştı. Büyükler hiçbir şeyi kendi başlarına anlayamazlar zaten ve onlara durmadan açıklamalar yapmak çocuklar için çok yorucu bir şey. Bu yüzden başka bir meslek seçtim ve uçak kullanmayı öğrendim. Dünyanın her yerinde biraz uçtum. Doğrusu coğrafya öğrendiklerim bu konuda bana çok yardımcı oldu. Tek bakışta Çin'i Arizona'dan ayırmayı öğrendim. Geceleri insan yönünü şaşırdığında bu bilgiler çok yararlı oluyor. Böylece hayatım boyunca bir sürü önemli insanlarla bir sürü ilişkim oldu. Bu sırada büyüklerin arasında çok bulundum. Onları çok yakından görüp tanıdım. Yine de tüm bunlar onlar hakkındaki düşüncemde fazla bir şey değiştirmedi. Bana biraz aklı başında gibi görünen bir büyükle karşılaştığım zaman hep yanımda taşıdığım bir numaralı çizmemi gösterip bir de ne yapıyordum? Çünkü yaptığım bu çizimin gerçekten anlaşılıp olup olmadığını öğrenmek istiyordum. Gelin görün ki hep aynı yanıt alıyordum. Bu bir şapka. Böyle olunca artık ne boğa yılından bahsediyordum ne de balta girmiş ormanın ne de yıldızlardan. Onun sayesinde inip ona bir içten, onun seviyesine inip ona bir içten, golften, politikadan, kravatlardan falan söz açıyordum. Bu büyük kişi de böylesinin aklı başında biriyle tanıştığına memnun oluyordu. Böylece gerçekten konuşabileceğim hiç kimse olmadan yapayalnız yaşayıp gittim. Ta ki 6 yıl önce Sahra Çölü'nde uçağım bozuluncaya kadar. Motorumda bir sorun vardı ama yanımda makinelerden anlayan bir tamirci ya da bir yolcu bulunmadığı için bu zorlu tamir işine kendi başına girmek zorunda kaldım. Sonuçta bu benim için bir ölüm kalım meselesiydi. Çünkü yanımda ancak bir hafta yetecek kadar su vardı. İlk gece insanların yaşadığı bir her yerden binlerce kilometre uzakta kumlar üzerinde uyudum. Batan bir gemiden kurtulup da okyanusun ortasında küçücük bir salın üzerinde tek başına kalan bir yolcudan bile daha yalnızdım. Böyle bir durumdayken sabahın köründe beni uyandıran tuhaf ince bir sesin beni ne kadar şaşırttığını düşünün artık. Bu ses, "Lütfen bana bir koyun çizer misin?" diyordu. "Efendim, bana bir koyun çiz." Yıldırım çarpmışçasına ayağa fırladım. Gözlerimi ovuşturdum iyice. Dikkatlice baktım. Bir de ne göreyim? Karşımda beni ciddi ciddi süzen, eşi benzeri olmayan küçük bir adam duruyor. İşte daha sonra elimden geldiğince yapabildiğim bir portresini yaptım. Kuşkusuz benim yaptığım çizim modelin büyüleyiciliği karşısında çok sönük kalıyor. Ama bu benim suçum değil. 6 yaşımdayken büyükler resmi olan hevesimi kırmışlardı. Ve boğa yılanının içten ve dıştan görünüşü dışında çizim konusunda hiçbir şey öğrenememiştim. Şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmış gözlerle birden bakıverdim. Bu görüntüye baktım. Unutmayın ki en yakın yerleşim bölgesinden 1000 mil uzakta bulunuyordum. Fakat bu küçük adamın hiç de yolunu kaybetmiş, yorgunluktan, açlıktan ve susuzluktan bitmiş ya da korkudan ölüyormuş gibi hali yoktu. Çölün ortasında kaybolmuş gibi görünmüyordu doğrusu. Oysa en yakın yerleşim 1000 mil uzaktaydı. Sonunda ağzım açıp da konuşmaya başarınca ona ama senin ne işin var burada dedim. O ise çok önemli bir şey söylüyormuşçasına alçak sesle aynı sözleri tekrarladı. Lütfen bana bir koyun çizin. Olay bu kadar esrarengiz olunca söyleneni yapmamaya cesaret edemiyorsunuz. En yakın yerleşim bölgesinden 1000 mil uzakta ve ölüm tehlikesi altında bana ne kadar saçma görünse de görünsün, cebimden bir parça kağıtla bir dolma kalem çıkardım. Derken aklıma o güne kadar sadece coğrafya, tarih, hesap ve dil bilgisi çalıştığım gelince, parantez içinde biraz da keyifsizce parantez kapalı, çizim yapmayı bilmediğimi söyledim küçük adama. Önemli değil canım, bir koyun çiz bana, yeter diye yanıt verdi. Daha önce hiç koyun çizmediğimden becerebildiğim iki resimden birini onun için tekrar yaptım. Yani boğa yılanının dıştan görünüşü ama bana öyle bir yanıt verdi ki duyunca şaşırıp kaldım. Yo hayır, fil yutmuş bir boğa yılanı istemiyorum ben. Boğa yılanı çok tehlikelidir. Fil de çok yer kaplar. Benim yaşadığım yerse çok küçük. Bana bir koyun lazım. Hadi bir koyun çiziver bana. Bunun üzerine şunu çizdi. Dikkatli dikkatli baktı. Sonra yok olmadı dedi. Baksana bu şimdiden ne kadar hasta. Başka bir tane yap. O zaman da başka bir tane yaptım. Arkadaşım hoşgörüyle tatlı tatlı gülümsedi. İyi de bana koyun değil ki. Bas ayağı bir koç. Boynuzları var bunun. Aynı resmi tekrar yaptım ben de. Fakat öncekiler gibi bunu da kabul etmedi. Yine beğendirememiştim. Bu da çok yaşlı. Ben öyle bir koyun istemiyorum ki. Uzun yıllar yaşasın. Artık sabrım taşmıştı. Üstelik bir an önce motorumu sökmeye başlamam gerektiğinden hemen bir tane karalığı verdim ve bir sandık çizdim. Bu sandık istediğim koyun içinde deyip kestirip attım. Ama küçük eleştirmenin yüzünden aydınlandığını görmek beni son derece şaşırtmıştı. İşte tam istediğim gibi oldu. Sence bu koyun çok ot yer mi? Neden? Sordun. Çünkü benim yaşadığım yer çok küçük. Ona yetecek kadar ot bulunur illa. Zaten sana verdiğim koyun da küçücük bir şey. Başını resmin üzerine eğdi. Pek o kadar da küçük değil hani. Aa baksana uyumuş. İşte küçük prensle tanışmam böyle oldu. Onun nereden geldiğini anlamam uzun zamanımı aldı. Beni soru yağmuruna tutan küçük prens sanki benim sorularımı hiç duymuyordu. Her şeyi ağzından gelişigüzel çıkan sözler sayesinde yavaş yavaş anladım. Söz gelimi uçağımı ilk kez gördüğünü, parantez içinde uçağının resmini yapamayacağım benim için çok karmaşık bir çizim, parantez kapalı. Bu şey neyin nesi diye sordu bana. Şey değil, uçar bu, bir uçak, benim uçağım. Uçtuğumu öğrenmesi beni gururlandırmıştı. Bunu duyunca nasıl yani diye haykırdı. Sen gökten mi düştün? Evet dedim alçak gönüllülükte. Aa ne kadar da tuhaf. Küçük prens pek hoş bir kahkaha patlatmaz mı? Çok sinirim bozulmuştu. Sonuçta başıma gelen talihsizliklerin ciddiye alınmasını isterim. Ardından da ekledi. Demek ki sen de gökyüzünden geliyorsun. Hangi gezegendensin peki? Birden varlığını kuşatan gizemde belli belirsiz bir ışık yakaladım ve hemen sordum. Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun? Ama bana cevap vermedi. Bakışlarını uçağımdan ayırmadan usluca başını sallıyordu. Doğru aslında bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın. Ve uzun süre hayallere daldı. Sonra cebinden benim koyunu çıkarıp hazinesini seyretmeye koyuldu. Ağzından kaçan bu başka gezegenler sırrı kafamı ne kadar karıştırdı, varın siz tahmin edin artık. Daha fazlasını öğrenmek için var gücümle uğraştım. Küçük dostum, nereden geliyorsun sen? Benim yaşadığım yer derken neyi kastediyorsun? Koyunumu nereye götüreceksin? Düşünceli bir sessizlikten sonra cevap verdi. İyi ki sandıkta verdin koyunu. Geceleri ona ev olur. Elbette, eğer uslu davranırsan gündüzleri onu bağlaman için sana ip de veririm. Bir de kazık. Önerim küçük prensi şaşkın uğratmış gibiydi. Bağlamak mı? Ne tuhaf bir düşünce. Ama bağlamazsan alıp başını gider kaybolur sonra. Bunun üstüne dostum yine bir kahkaha attı. İyi de nereye gidecek ki? Nereye olursa önünü açık buldu mu dost doğru gider. O zaman küçük prens ciddi bir sesle zarar yok dedi. Benim yaşadığım yer o kadar küçük ki. Belki de bir parça hüzünle ekledim ardından. Dost doğru ilerleyerek pek uzağa gidilmez orada. Böylece çok önemli ikinci bir şey öğrenmiştim. Onun geldiği gezegen bir evden biraz büyüktü. Bu beni fazla şaşırtmamıştı. Çünkü gayet iyi biliyordum ki Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs gibi adları konulmamış büyük gezegenler dışında yüzlerce başka gezegen vardı. Bunlardan bazıları teleskopla bile zor gözükebilecek kadar küçüktü. Bir gökbilimci bunlardan birini keşfettiğinde ad yerine ona bir numara verir. Örneğin ona asteroid 3251 der. Küçük prensin geldiği gezegenin adı B612 olduğuna inanmak için ciddi sebeplerim var. Bu asteroid 1909 yılında bir Türk gökbilimci tarafından sadece bir kere görülmüş teleskopla. Bunun üzerine yaptığı keşfi bir uluslararası gökbilim kongresinde büyük bir gösteriyle sunmuş ama kıyafetleri yüzünden kimse ona inanmamış. Büyükler böyledir işte. Neyse ki bir Türk önder halkını ölüm cezasıyla korkutarak Avrupalılar gibi giymelerini zorunlu kılmış da asteroid B612'nin itibarı kurtulmuş. Aynı gökbilimci 1920'de çok zayıf kıyafetler içinde sunumunu tekrarlamış. Tabii bu kez herkes görüşüne katılmış. Eğer size asteroid B612 hakkında bu ayrıntıları anlattıysam ve numarasını verdiysem bunun nedeni büyükler. Büyükler sayılara bayılırlar. Diyelim yeni tanıştığınız bir arkadaşınızdan söz ettiğiniz onlara asla işin aslıyla ilgili sorular sormazlar. Örneğin sesi nasıl, sevdiği oyunlar hangileri, kelebek koleksiyonu yapıyor mu demezler hiç. Tutar kaç yaşında, kaç kardeşi var, kaç kilo, babası ne kadar kazanıyor gibi şeyler sorarlar. Onu sadece bu şekilde tanıyacaklarını zannederler. Eğer büyüklere kırmızı kiremitli güzel bir ev gördüm, pencerelerinde sardunyalar, çatısında kumrular vardı derseniz bu evi gözlerinin önünde getiremezler bir türlü. Yüz binlerce liralık bir ev gördüm demeniz gerek. O zaman bakın da nasıl aman ne güzel evmiş diye yaygara koparırlar. O yüzden onlara küçük prensin var olduğunun kanıtı sevimli olması, gülmesi ve bir koyun istemesiydi. Bir koyun istiyorsa bu onun var olduğunu kanıtlar. Deseniz omuz silkip size çocuk muamelesi yaparlar. Ama onun geldiği gezegen B612 derseniz hemen ikna olurlar ve sorularıyla başınızı ağrıtmazlar. Büyükler böyledir. Onlara da kızmamak lazım. Çocuklar büyüklere karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmalı. Ama pek tabii yaşamı anlayan bizler sayılar hiç aldırış etmeyiz. Aslında bu hikaye peri masallarında olduğu gibi başlamak isterdim. Deseydim ki bir varmış bir yokmuş. Vaktiyle kendi boyundan azıcık büyük bir gezegende yaşayan ve bir arkadaşa ihtiyaç duyan küçük bir prens varmış. Yaşamı anlayanlar için çok daha gerçekçi bir havası olurdu böyle bir girişin. Çünkü kitabımın hafife alınarak okunması hoşuma gitmez. Bu anıları anlatırken öyle acı duyuyorum ki arkadaşım koyunuyla birlikte gideli 6 yıl oldu bile. Eğer burada onu hafif tarif etmeye çalışıyorsam unutmamak için. İnsan bir dostunu unutması hüzün verici. Herkesin bir dostu olmamıştır. Hem unutursam yalnızca rakamlarla ilgilenen büyükler gibi olurum sonra. İşte bu yüzden yine bir kutu boyayla birkaç kalem aldım kendime. Benim yaşımda yeniden çizmeye başlamak kolay değil. Hele ki 6 yaşında yaptığınız boğa yılanın içten ve dıştan görünüşünden sonra başka bir şey çizmeye kalkıştıysanız mümkün olduğunca aslında en uygun portreyi yapmaya çalışacağım elbette. Ama becerebileceğimden pek emin değilim doğrusu. Bakıyorsunuz bir resim iyi gidiyor ama diğerlerine hiç benzemiyor. Boyu konusunda da yanılıyorum biraz. Küçük prensin boyu posu bir yerde çok büyük. Öbür tarafta fazla küçük oluyor. Giysisinin renginde de tereddüte düşüyorum. O yüzden el yordamıyla denemeler yapıyor, iyi kötü idare ediyorum durumu. Sonuçta daha önemli ayrıntılar konusunda da yanılgıya düşebilirim. Ama bunun için beni bağışlamalısınız. Arkadaşım hiç açıklama yapmazdı. Beni de kendisi gibi sanıyordu herhalde. Oysa ben ne yazık ki kapalı sandıkların içindeki koyunları göremiyorum. Belki de biraz büyüklere benziyorumdur. Yaşlanmış olmalıyım. Her gün küçük prens yaşadığı gezegen, oradan ayrılışı ve yaptığı seyahat hakkında bir şeyler öğreniyordum. Gelişigüzel düşüncelerden yavaş yavaş ortaya çıkıyordu her şey. Böylece üçüncü gün baobab ağaçlarının başına gelen üzücü olaylardan haberdar oldum. Bu sefer de koyun sayesinde oldu bu. Zira birdenbire küçük prens ciddi bir şüpheyle kapılmış gibi bana "Koyunların çalı yediği doğru değil mi?" diye sordu. "Evet, doğru." "Aa, çok sevindim buna. Koyunların çalı yemesi neresi bu kadar önemli anlamamıştım. Ne var ki küçük prens? Öyleyse baobab de yerler herhalde," dedi. Küçük prense baobabların çalı gibi küçük bitkiler olmadıklarını, kiliseler kadar büyük ağaçlar olduklarını ve yanlarında koca bir fil sürüsü getirse bile bunların yemekle tek bir baobab ağacının yapraklarının sonuna getiremeyeceklerini anlattım. Fil sürüsü düşüncesi küçük prensi güldürdü. Bütün filleri üst üste koymak gerekirdi. Ama sonra bilgiç bilgiç ekledi. Baobablar da o kadar büyümeden önce küçüktürler. Kesinlikle ama neden koyunlardan küçük baobabların yemesini istiyorsun ki? Anlamayacak ne var diye yanıtladı. Sanki apacık bir gerçek söz konusuymuş gibi tek başıma bu meseleyi çözmek için hayli kafa yormam gerekti. Meğer tüm gezegenlerde olduğu gibi küçük prensin gezegeninde de yararlı ve zararlı otlar bulunuyormuş. Haliyle yararlı olanların iyi, zararlı olanların kötü tohumları vardır. Ne var ki tohumları gözle görmek mümkün değildir. Bunlar aralarından biri uyanmak gibi bir hayale kapılıncaya kadar toprağın gizemli kuytularında uyurlar. Zamanı gelince tohum gerinir ve başta ürkek ürkek olsa da güneşe doğru zararsız küçük sevimli bir filiz verir. Eğer bir turp ya da gül filizi ise bu, bırakılır istediği kadar büyüsün boy atsın. Yok, zararlı bir bitki söz konusuysa o zaman fark eder etmez hemen o bitkiyi kökünden söküp atmak gerekir. Gel gelelim küçük prensin gezegeninde feci tohumlar varmış. Hem de bunlar baobab ağacı tohumlarıymış. Gezegenin yüzeyini kaplayıp mahvetmişler. Baobab da öyle bir bitkidir ki fark etmekte bir geç kaldınız mı? Sonra bunlardan kurtul artık. İşte bunlar bütün gezegeni sararlar, kökleriyle toprağa delik deşik ederler. Hele bir de gezegen küçük baobabların sayısı da çok fazlaysa gezegeni paramparça ederler.